Ayrım 17, sayfa 210, at, Stephen James, 38. bölüm. Decameron'un tam metnini internetten indirdik. Ardından Jake 4. günde anlatılan ilk 3 öyküyü incelemeyi teklif etti. Cheyenne 4'ten 7'ye kadar olanları aldı. Kurt 7 ve 8'i okurken ben de son ikisini incelemeye başladım. Kurt bir saat sonra 15.30'da toplanmamızı önerdi. Bu sırada aklıma birkaç blok ötede olan Denver Halk Kütüphanesi'nde üzerinde çalıştığımız öykülere ilişkin detayları içeren yorumlar ve konunun evveliyatına ilişkin açıklamalar olabileceğini düşünerek laptopumu kaptığım gibi kendimi sokağa attım. Tessa ve Dora eve vardıklarından beri Tessa'nın yatağında uzanmış, annesinin hatıra kutusundaki malzemelerle uğraşıyorlarken Tessa hatırladığı nesnelerle ilgili anılarını anlatıyordu arkadaşına. Dora öğle yemeğini kaçırdığını ve bir şeyler yemezse açlıktan öleceğini söylediği sırada kızlar kutudaki mektupları okumaya başlamak üzereydiler. Tessa da oldukça acıkmış olduğunu fark etti. O zaman mutfak. Dora buzdolabını açıp kendine bir Sprite Tessa ya da bir kök birası aldı. Bu durumda sana günlüğü göstermeyecek mi yani? Henüz değil, hayır derken Tessa bir kaseye mısır cipsi boşalttı ve içinde salsa sos olan daha küçük bir kasenin yanına tezgaha koydu. Onu bana vermeye ikna etmenin bir yolunu bulmalıyım. Buzdolabını kapatırken Dora nasıl yapacaksın diye sordu. Tessa omuzlarını silkip cips kasesini alarak tekrar yatak odasına yöneldi. Bilmiyorum. Ardından kasenin neredeyse o reyhan saksısı kadar büyük olduğunu fark etti. Ürperdi. Kaseyi yerine koydu. Tamam, başka şeyler düşün. Onun yerine iki küçük kase alıp cipsi onlara aktardı, büyük olanı dolaba kaldırdı. Dora'ya çiçekten ve içindekinden söz etmemişti, bunu düşünmek bile istemiyordu. Haydi dedi, gidip şu mektupları okuyalım. Atıştırmalıklarını alıp odaya döndüler. Fakat Tessa birkaç dakika öncesine kadar aç olmadığını fark etti. Boccaccio koleksiyonu Denver Halk Kütüphanesi'nin 3. katında 853 numaralı kitapların arasında İtalyanca eserlerin arasına sıkışmış halde buldum. Boccaccio ya da Decameron üzerine yazılmış 16 kitabın 12'si çeviri, ikisi Boccaccio ve Chaucer'ın eserlerinin karşılaştırmalı edebiyat araştırması ve diğer ikisi de Boccaccio'nun diğer eserleriyle ilgiliydi. Kütüphanede bulunan 5 Decameron araştırmasından hiçbiri rafta değildi. Bilgisayarlı kart kataloğundan kontrol edip 5'inin de alınmış olduğunu görerek kütüphane yöneticisine gittim ve kitapları kimin almış olduğunu sordum. Ancak kadın bana bu bilgiyi veremeyeceğini söyledi. Kadına evet verebilirsiniz derken FBI kimliğimi gösterdim. İhtiyacım olan tek şey son 12 ayda bu kitapları ödünç alanların listesi. Reddetti. Bu federal bir soruşturmadır. Ve burası da halk kütüphanesidir. Ancak bir kütüphanecide görülebilecek bir saç modeli olan görevli kadın kollarını kavuşturdu. Özel hayatın gizliliğini korumak için kanunlar var, biliyorsunuz değil mi? Teknik olarak haklıydı. Fakat özel hayatın gizliliği anayasal bir hak değil, verilmiş bir haktı ve terörist saldırılar ulusal güvenlik ya da yakın tehlike durumlarında çiğnenebilirdi. İnsanların hayatı tehlikede. Hakları da öyle dedi sertçe. Özel izinle gelirseniz size memnuniyetle yardımcı oluruz. Çenem kilitlendi. Yıllardır gereğinden fazla arama emri ve özel bir takım izinler çıkarmıştım. Ama yine de kütüphane kayıtlarını incelemek için nasıl izin çıkarılacağına ilişkin hiçbir bilgim yoktu. Ayrıca sırf gerekli belgeleri doldurmak bile bir saat sürerdi. Unut gitsin. Bununla sonra da ilgilenebilirsin. Şimdi sadece şu öyküleri bul. 853 numaralı kitapların bulunduğu bölüme döndüm ve en fazla dipnotu olan çeviriyi seçtim. İnternetten indirdiğimiz 1942 yılında çevrilmişti. Elimdeki ise John Payne'in 1947'de İtalyancadan İngilizceye yaptığı çeviriydi. Ardından bir adamın bugüne dek en azından 7 kişiyi öldürmesinde açıkça ilham kaynağı olan bu kınanmış kitabın 9. ve 10. öykülerini okumaya başladım. Giovanni masasında oturmuş, önümüzdeki 6 saati kaçıracağı adamı ve 6. öyküde anlatılan oldukça sarsıcı ölüm biçimini düşünmekteydi. Şu tazı, manastır ve yumuşak, zarif, kan kırmızı gül yapraklarıyla kaplı, ipek çarşaftan söz eden öyküydü bu, falan filan. Usura ve deri altına uygulanan hipodermik enjektörler Giovanni'nin yanındaydı. Saate baktı, 14:53. Thomas Bennett 2 saatten az zaman içinde işten çıkacaktı ve 12 saatten az bir zaman içinde ölecekti. 7 Emildeen Greer'a Benjamin Rhodes'un gözetleyen bakışlarını uzakta tek başına kalacağı güvenli bir eve taşınma şansını vermeleri reddedilemeyecek kadar güzel bir fırsattı. Oğlu elbette yanındaydı. Fakat bu o kadar büyük bir sorun değildi. Zira bu ev çocuk filmleri ve oyuncaklarla doluydu. Kendi bilgisayarı da yanındaydı ayrıca. Tüm ihtiyacı olan buydu. O gün erken saatlerde Rhodes'un ofisinde ajan Bowers'ın üvey kızı olarak tanıttığı kız, saksıdaki Reyhan'la John adı arasında bağlantı kurduktan sonra alt üst olmuş ve bunun hemen ardından görevliler saksıyı apar topar götürmüştü. Bu nedenle oğlu yan odada Legolarla oynayarak TV izlerken, Emily'in son bir saati John adı ve Reyhan bitkisi arasındaki bağı çözmekle geçirmişti. Araştırması sırasında Keats'in Reyhan saksısına gizlenmiş, kesik bir başla ilgili yazdığı şiirle karşılaştığında konunun Vali Taylor'ın geçen perşembe gecesi öldürülüp başının vücudundan ayrılması haberiyle bağlantılı olduğuna karar verdi. Hikayenin bu kadar sansasyonel olduğuna inanamıyordu. Sebastian Taylor'ın ölümü medyanın ilgisini oldukça çekiyordu. Ancak bildiği kadarıyla ondan başka kimsenin Reyhan saksısıyla bir alakası yoktu. Saksı kendisine gönderilmişti. Katil onunla iletişime geçmişti. Onu seçmişti. Kimsenin asla yazamayacağı o hikayeyi yazabilirdi. Ancak bunun için birazcık daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. Haber yorumcularından biri cesetlerin yerini ihbar eden, kimden geldiği bilinmeyen iki telefon alındığından söz etmişti. Emily'in 911 çağrılarının ses kayıtlarının zaman zaman internete düştüğünü biliyordu. Bu nedenle bir süre onları aradı fakat bulamadı. Bu da o kayıtlarda söylenenleri duymak istiyorsa polis departmanındaki kaynağını araması gerektiği anlamına geliyordu. Bu kocası değildi. Hayır, onu kullanamazdı. Düşündüğü adam acil tıp servisinin dispatch bölümünde çalışıyordu. Bu kocasına bahsetmek için asla vakit ayırmadığı bir arkadaşlıktı. Ciddi bir şey değildi. Birkaç sefer bir iki kadeh içki içmişler, kahve içmek için bir araya gelmişlerdi. Umut vaat eden bir şey değildi. Fakat son 3 hikayede karşılığını almış ektiğini biçmişti. EMS departmanındaki dedikodular düşünülecek olursa kim bilir neler duymuştu. Salonda oğlunun yanında televizyon izleyen federal ajan konuşmalarına kulak misafir olmasın diye yatak odasının kapısını kapattı. Bir not defteri çıkararak bilgi kaynağının numarasını çevirdi. Telefon bir kez çaldıktan sonra açıldı. Ari.
Ari benim, Emily'in.
Kısa bir duraksama. Ah Lynn. Profesör Dr. Bryant, gazetecilik bölümünden hocası ona her zaman kaynaklarına, muhabirliği bir kenara bırakıp önce bir insan olarak yaklaşması gerektiğini öğretmişti. Aksi halde kaynak kişiniz kendisinden çok hikayeyle ilgilendiğinizi düşünür demişti sınıfa. Sonra durmuş ve sırıtmıştı. Bunu hala hatırlıyordu. Elbette hikayeyle daha fazla ilgileneceksiniz. Fakat insanlara kullanıldıklarını fark ettirmeden istenilen bilgiye ulaşmayı bilmek iyi gazeteci ile mükemmel gazeteci arasındaki farktır.
Nasılsın, iyi misin Ari diye sordu samimiyetle.
Çekingen karakterini göz önünde bulundurduğunda İbranice adının aslan anlamına geliyor olması oldukça ironik geliyordu Emily'ine. İyiyim dedikten sonra biraz durdu ve sen nasılsın, Jason nasıl diye sordu. Amy Lee'in kocasını sormadığını fark etti. Sadece oğlunu sormuştu. Fakat ona evli bir kadın olduğunu hatırlatmamaya karar verdi.
3 yaşına girdi. Artık konuşuyor. Gerçekten çok uslu bir çocuk. Evet, biz iyiyiz.
Harika.
Evet.
Nasıl beceriyorsun iş, annelik hepsi bir anda?
Bu flört sıralarında ince bir iltifattı ve Amy Lee'in bunu fark etmişti.
Bakıcı yardımı. Sadede gel, neler duymuşsun?
Hey, son 2 gündür size gelen şu telefonları duyuyorum. Cinayetlerle ilgili bir polise ihbarda bulunmuş.
Sessizlik.
Kayıt dışı tabii ama merak ediyorum.
Ama Lee'in bunu yapamam.
Biliyorum, biliyorum. Adını kullanmayacağım. Sadece kimliği belirsiz bir kaynak diyeceğim, geçen sefer yaptığımız gibi.
Evet ama geçen sefer az kalsın ortaya çıkıyordu. Sesini alçalttı, işimi kaybedebilirim. Bu davada sızıntılara karşı çok hassaslar. Her gün 2 kişiyi öldürüyor.
Kısa kesti. Her gün 2 kişi mi?
Not defterine ölüm çanının yükselen sesi şehri sarsıyor yazdı.
O zaman yarın olmadan yeniden öldüreceğini mi düşünüyorlar?
Düşünmeden konuşmuş, muhabir kimliğine bürünmüştü. Öyle demedim. Kısmen savunmaya geçmişti, bu iyi değildi.
Tabii ki hayır, sen bir şey söylemedin.
Kapatsam iyi olacak sanırım.
Çabuk. Haklısın Ari, gerçekten bak özür dilerim, aramamalıydım. Başını belaya sokmak yapmak istediğim en son şey.
Bekle, bekle.
Hikaye için endişe etme. Gerçekten ben o kadar da önemli değil.
Bekle. Biraz daha. Birazcık.
Yine de bir merhaba demek güzeldi. Sesini duymak. Kapatsam iyi olacak.
Bekle.
Hoşça kal Ari.
Dur.
Ah evet.
Bir şey var. Öncekinden de yumuşak bir sesle konuşuyordu. Ama bunu sana ben söylemiyorum. Söz vermek zorundasın.
Bu iyiydi, çok iyi. Yok tabii ki, sen tek kelime etmedin.
O adamın çağrılarına ben cevaplamadım ama insanlar konuşurken duydum.
Kalemi not defterin üstünde hazır bekliyordu.
Şafak yaklaşıyor demiş, 4. günün yakında sona ereceğini, öyküyü tamamlayana kadar durmayacağını söylemiş. Bu ne demek bilmiyorum, kimse bilmiyor. Hepsi bu ama bunu yayınlama, tamam mı? Sadece polis mesajları araştırıyor gibi bir şey yaz.
Söz veriyorum, yayınlamayacağım.
Bu yerine getirip getiremeyeceğinden emin olmadığı bir sözdü. Fakat o anda söylenmesi en doğru şey buydu.
Dostluğumuzu zedeleyecek bir şey yapmak istemem, biliyorsun.
Ha evet, teşekkürler. Ben de seni aramayı düşünüyordum. Epey zaman oldu. Belki bir akşam yemeği yiyebiliriz.
Tabii, tabii, harika olur.
Buna bir son vermesi gerekiyordu. Bulunduğu odanın hala kapalı olan kapısına baktı.
Bekle, editörüm geliyor. Gitmem gerek, tamam mı? Ararım seni.
Tamam.
Aceleyle hoşça kal dedikten sonra telefonu kapatarak notlarına baktı.
Şafak 4. gün bir öykü anlatıyor, her gün 2 kurban.
Belki de John'un reyhan saksısına bıraktığı notun katilin anlattığı öyküyle bir alakası vardı. Sakince aldığı notları defterine yazdı, her biri üzerinde dikkatle düşünerek.
Elimiz mi mahkum insanların gözyaşlarını ifşa etmeye? Lütfen Bayan Greer, kalpsiz olma.
Bekle. Daha önce bir sözcüğü gözünden kaçırmış, hayati bir sözcük.
Elimiz, bizim elimiz.
Elimiz mi mahkum insanların gözyaşlarını ifşa etmeye? Kalp atışları hızlanmıştı.
Belki John da basın mensubuydu, o da bizden biri.
İnternetten Denver News gazetesinin çalışan listesini açtı ve yakın zamanda şafak sökmesi veya bir şeyin 4. günüyle ilgili yazı yazmış, herhangi biri ya da cinayetlerin işlendiği zamanlarda izinde olan var mıymış diye araştırmaya başladı. Oradan başlayabilir, sonra da diğer medya kuruluşlarına bakabilirdi. Çiçekleri gönderen adamı bulana kadar... Decameron'da okuduğum 2 öykü beni çok sarsmıştı. Eğer katilimiz gerçekten 4. günde anlatılan öyküleri canlandırıyorsa, sıra 9. öyküye geldiğinde hayatımda duyduğum en şok edici suçlardan birini işleyecekti. 10. öykü daha az vahşiydi, ne var ki daha fazla suç işlenmesi için kapıyı aralık bırakıyordu. Zamanım azalıyordu. Decameron'un 1947 çevirisine bir göz attıktan sonra merkeze doğru hızla yola çıktım. Dokuzuncu öyküyle ilgili bulgularımı paylaşmaya sabırsızlandığım halde Decameron bağlantısını geniş perspektiften anlamak için işe dördüncü günde anlatılan birinci öyküyü de başlamamız gerektiğini biliyordum. Bu Jake'in öyküsüydü ve ben içeri girdiğimde o çoktan odada hazır bekliyordu. Kurt ve Cheyenne hemen arkamdan geldiler ve toplantı başladı. 39. Bölüm Saat 15.34 Girizgahı Kurt yaptı. Adamımız işi kızıştırıyor ve bizim üzerinden geçmemiz gereken çok fazla şey var. Tamamını elden geçirelim fakat detaylarda boğulmayalım. Jake'e başıyı da işaret ederek konuş bakalım dedi. Notlarına bakan Jake, ilk öykünün girişinde öykücü Fiam Meta, insanların gözyaşlarını ifşa etmeye elimiz mahkum diyor. O gün trajik hikayeler anlatmayı kararlaştırmış olmalarına atıfta bulunarak. Jones'a sadece elimiz sözcüğünü başa alıp bunu Amy Lee'ne yönelttiği bir soru haline getirmiş. Sözcükler olması gerektiği gibi sıralanmadığı için arama motorunun cümleyi bulamaması normal dedi Cheyenne, zekice. Sırf bu cümle dahi cinayetlerle Decameron'un bağlantısını kesinlikle ortaya koyuyordu. Parmaklarımla bilinçsizce masaya vurduğumu fark ettim, durdum. Jake devam etti. Birinci öykü kızının sevgilisini birkaç adama boğdurtan bir baba ile ilgili. Adamın kalbini altın bir kase içinde kıza gönderiyor. Kız da kaseyi zehirle doldurarak içiyor ve ölüyor. Eminim kız sevgilisinin kalbini elinde kendi kalbinin üzerinde tutar halde bulunuyordur dedim. Jake'in notlarına bakması gerekmedi. Evet. Zihnimde korkunç bir düşünce oluştu. Hem de silmeyi beceremediğim bir düşünce. John Heather'a içinde sevgilisinin kalbinin bulunduğu bir kaseden zorla zehir içirdi. Bekle dedi Çayan. Kim olduğu bilinmeyen muhbir dördüncü günün çarşamba sona erdiğini söylemişti. Bu Heather ve Chris kaybolduktan 10 gün sonrası. Başkalarının gözyaşlarıyla ilgili 10 öykü olduğuna göre bu şu demek oluyor ki... 10 öykünün her birini canlandırıyor dedi Kurt. Odaya sessizlik çöktü. Doğrusu dedi Jake en sonunda ikinci öyküyü nasıl canlandıracağını tam olarak bilemiyorum. Öykü güzel fakat pek de zeki olmayan bir kadınla yatabilmek için melek Cebrail olduğunu iddia eden bir rahiple ilgili.
Rahibin başına ne geliyor diye sordu Kurt.
Yakalanıyor, rezil oluyor ve hapse atılıyor.
Ölmüyor mu diye sordum.
Jake başını sallayarak devam etti. Ama ormanda bir ağaca zincirlenerek bırakılıyor bir müddet. Ses çıkarıp yardım istemesin diye yüzüne bir tür maske takılıyor.
Çeyen kadın dedi.
O da yaşıyor. Kurt bir süre düşünceli düşünceli duvara baktıktan sonra buralarda yakın zamanda adının seks skandalına karıştığından ötürü yakalanmış bir rahip bilmiyorum ben. Ama cinsel suçlardan Taman Mason'a sorar, kayıp kişilere de haber veririm deyip not defterine bir şeyler karaladı. Jake tamam dedikten sonra konuşmaya devam etti. Üçüncü öyküye geçiyorum. Bu orta çağda geçen bir pembe dizi gibi sonu kötü biten üç kişilik bir aşk hikayesi ve gerçekten çok çapraşık. Bununla birlikte öykünün sonunda bir adam zehirleniyor ve bir kadın kılıçla öldürülüyor. Dolayısıyla bu çarşamba günü Ahmet Muhammed Shoker'ın zehirlenmesi ve Tatu Maruka'sın bıçaklanması olayı olmalı dedi Çayan. Bunlar bendeki üç öyküydü diyerek bitirdi konuşmasını Jake. Sıra Çayan'daydı, ayağa kalktı. Dördüncü öykü açıkça Sebastian Taylor ve Bridget Marcello ile bağlantılı. Bir kadın sevgilisinin gözleri önünde parçalara ayrılıyor ve denize atılıyor. Ya da burada olduğu gibi Cherry Creek Baraj Gölü'de. Sonuçta kadının sevgilisinin başı kesiliyor. Bu durumda dedi Jake açıklama yaparcasına, ansap cesetleri kolayca bulunabilecekleri yerlere bırakıyor, ipuçları veriyor, not bırakıyor. Durdu, odada göz gezdirdi. O bir öykücü ve bir dinleyici kitlesi olsun istiyor. Birileri de insanların gözyaşlarını ifşa etmesi gerekiyor.
Peki dedi Çayan ve ekledi. Beşinci öykü Reyhan saksısıyla ilgili. Bir şeyler yerine oturmamıştı. Suçların zamanlaması tutarsızdı. Durun dedim. Heather ve Chris pazartesi günü ortadan kayboldu. Fakat perşembe bulundu. Eğer katil öyküleri sırasıyla canlandırıyorsa ilk onların bulunması gerekiyordu.
Bir dakika. Ne oldu diye sordu Jay.
Madenin sıcaklık derecesini hatırlıyor musunuz? Adli tıp mumları test edip 4 santigrat civarında olduğunu tespit etmişti. Serin hava sayesinde ceset ve kalp bozulmamıştı.
Buna göre pazartesi öldürülmüş olabilirler dedi Çayen.
Evet, şimdilik katile John diyelim. Eğer öyküleri gerçekten sırasıyla canlandırıyorsa ve eğer ikinci öyküdeki rahip ölmüyorsa...
Halen hayatta olabilir diyerek düşüncelerimi tamamladı Kurt.
Doğru.
Hafif bir ürperti duydum. Kurt ayağa kalktı.
Bunu derhal araştıracağım. Bakalım bu hafta rahiplerle ilgili alışılmadık herhangi bir şey var mı? En ufak bir gariplik diyerek odadan ayrıldı.
Bekle bir dakika Pat. Bunu söyleyen Jake'ti. İlk ihbar perşembe geldi. Eğer John, Heather ve Chris'i pazartesi günü öldürdüyse bu suça dikkatimizi çekmek için neden 3 gün beklemiş olabilir ki?
Kim bilir dedim. Belki kendisi bir adım önde başlamak istemiştir. Şimdi onun zihnini okumaya çalışmakla uğraşmayalım, onu yakalamaya odaklanalım. İlk cinayet pazartesi gerçekleşti, bugün cumartesi. Yani bugün 6. öyküyü canlandıracak.
Jake ve ben dikkatimizi yeniden Cheyenne'e yönelttik. Masanın etrafında yürümeye başladı.
Bu Gabriotto adında bir adamın öyküsü. Adam kalbinin yanındaki Boccaccio'nun deyişiyle irindi bir çıbanın patlamasıyla ölüyor. Gerçi unutmayın ki öyküler 1300'lerde geçiyor. Bu nedenle bana öyle geliyor ki bu bir kalp krizi olabilir. Boccaccio'nun tam olarak neden söz ettiğini kestirmek güç.
Kalp krizi mi? Başımı iki yana salladım. Bu iyi değil.
Neden diye sordu.
Denver Metroplex'inde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını düşünecek olursak izini sürmek neredeyse imkansız.
Bir an düşünüp katil gösteriyi seviyor değil mi? Ne demiştin Jake? Bir öykücü olduğunu mu dinleyici kitlesi olsun istiyor değil mi?
Onayladı.
Öyleyse bir adamın kalp krizinden ölmesini sağlamak yerine daha dramatik bir yol bulacaktır.
Cheyenne, öyküde kullanabileceği daha başka ne var daha alışılmışın dışında, daha şok edici?
Cheyenne yürümeyi kesmişti ve şimdi yüzünün bembeyaz olduğunu görebiliyordu.
Adam ölmeden önce siyah bir tazının kendisine saldırıp kalbini hala göğüs kafesinde çarpıyorken yediğini görüyor rüyasında.
17. ayrımın sonu. Sayfa 223.